İyi akşamlar sevgili izleyenler. Yeni bir gündem politikayla daha karşınızdayız. Üç gündem başlığımız var. Bir tanesi enflasyon rakamları açıklandı bugün. TÜİK rakamları ne diyor? Bunu konuşacağız. İkinci konumuz 3 Kasım itibariyle bugün 3 Kasım AKP'nin de 20. kuruluş yıl dönümü. Bir fotoğrafına bakacağız AKP 20 yıldır ne yaptı diye. Ve bugün muhalefete yeni bir kuşatma dalgası daha başladı. Aslında çok uzun zamandır vardı ama fezlekeler, yeni fezlekeler gündemde. Ayrıca da sansür yasasıyla beraber Kılıçdaroğlu'na bir suç duyurusunda bulunuldu. İşte üç konuyu birbirinin içine geçmiş aslında. Bu üç konuyu gazetemizin genel yayın yönetmeni Fatih Polat'la konuşacağız. Hoş geldin Fatih.
Merhaba.
Evet, hızlı bir giriş yaptık. Çok yoğun gündemler ama söylediğim gibi aslında hepsini birlikte değerlendirebiliriz bunun. Evet. Bugün enflasyon rakamları açıklandı. Bir taraftan AKP'nin 20 yılını konuşacağız diyoruz ama enflasyon rakamlarına baktığımızda 24 yılın AKP döneminin de aslında en yüksek rakamı TÜİK rakam tarafından açıklandı ki TÜİK rakamları çarpıtılmış rakamlar olarak dile geliyor biliyorsun. %85,51. Ama bağımsız kuruluş ENAG %85 dedi yıllık enflasyona. Bu Ekim ayında %85 diyor. Çok ciddi rakamlar bunlar. Ve anladığım kadarıyla 2. Dünya Savaşı'ndan beri de inanılmaz bir hızla artıyor. Çünkü yani bir yılda bile çok büyük bir yükseliş durumu söz konusu. Bunu AKP'nin 20 yılına nasıl katarak aktarırsın, anlatırsın?
Ya şimdi tabii TÜİK'in rakamlarının güvenilmez hale geldiği bir iktidar fotoğrafı var. Önce bunu teslim etmek lazım. Yani şimdi bağımsız kurumlarla TÜİK arasında böyle bir yarıya yakın neredeyse bir fark oluyor. Yani aslında en başa dönersek 2002'de AKP 2001 krizinden sonra iktidara geldiğinde 2002'de yaptığı ilk konuşma, bunu ben Babacan'a da sormuştum Deva Partisi'nin toplantısında. İlk yaptığı konuşmada 2 yıl süre istemişti Erdoğan. Dedi ki ya ekonomi bu haldeyken hani biz 2 yıl bizden bir şey beklemeyin. Şimdi 20 yıl sonunda şunu görüyoruz. Artık Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin de eksiğe düştüğü, eridiği. Çünkü sürekli işte önce 16'yı savunun, sonra 17'yi savunun, sonra 18'i, 19'u filan. Yani doların baskılanması için Türk lirasının değer kaybını önlemeye dönük bir şey var. Ve burada tabii farklı haberler de çıkıyor. Farklı yerlerden gelen değişik paralarla bunun aslında baskılandığına ilişkin şeyler var. Böyle bir tartışmada yürüyor. Diğer taraftan da asgari ücretin sürekli yenilenme tartışmasının yapıldığı bir süreç var. Çünkü bir fiyat ayarı diye bir şeyden söz edemiyoruz. Yani her gün marketlerde fiyatlar değişiyor. Onun dışında doğalgaz, elektrik, pek çok şeyin fiyatları değişiyor. Dolayısıyla istikrarını tamamen kaybetmiş bir iktidar var ekonomik açıdan. Kaldı ki kendi politikaları açısından da iddia ve söylemlerini bir kenarıya bırakalım. Şimdi kendisini de açık ara destekleyen, açıktan destekleyen sermaye gruplarının da artık diyelim ses yükselttiği. Mesela MÜSİAD'ın ya tamam düşürün de ama bir yerde de sabit tutun şu faizi dediği bir şey. Türkiye'nin dört büyük bankasından bir tanesinin İş Bankası'nın genel müdürünün açıktan eleştiri yaptığı bir şey. Şimdi nasıl olacak? Yani Merkez Bankası başkanlarını değiştiriyorsun da İş Bankası'nı da mı değiştireceksin? Yani dolayısıyla artık sermaye kesimleri, kendisini destekleyen sermaye kesimleri arasında da bir böyle tartışmaya yol açan bir fotoğraf var karşımızda. Halk yığınları açısından da insanların ekmeğinin küçüldüğü ve diğer taraftan da çeşitli işte durgunluk tartışmalarıyla da işten atmalarında yoğunlaştığı bir dönem bu.
Evet.
Yani dolayısıyla Türkiye farklı sınıflar açısından farklı sonuçlar doğuran. Yani pandemide sermaye desteklenmişti ve bir şekilde yüksek kârlar açıkladı büyük firmalar ama emekçilerin ekmeğinin küçüldüğü bir fotoğraf var ve yoksulluğun derinleştiği bu fotoğrafla seçime giriyor. Diğer taraftan da yeni vergiler yarın çıkacak manşetimizde de bunların finanse edilmesi için çeşitli alanlardan aslında servet vergisi alınması gerekirken alt sınıfların üzerine yahut da esnafın üzerine çeşitli biçimlerde yığılacak olan vergi hortumu da diyelim aslında bu şeyi daha da çaresiz, yani daha da derinleştirecek açıkçası yoksulluk fotoğrafını.
Evet, aslında dediğin vergi meselesinde de vergi, harç ve cezalandırma belirleyiciliği, yeniden değerlendirme oranı %123 olarak belirtiliyor. Şimdi halkımızın anlayacağı dilde söyleyecek olursak, bazı vergilere %123 oranında yeniden zam gelmesi demek bu, eğer Erdoğan onaylarsa. Şimdi dolayısıyla çok daha büyük bir yani halk vergiyle karşı karşıya gelecek. Şimdi bir taraftan enflasyonun bu kadar devasa dalgalandığı, sürekli işte fiyatların artış gösterdiği, ama bir taraftan da işte asgari ücreti de arttırmaya çalışan, emekli meselesini de arttırmaya çalışan, her ne kadar enflasyonun altında kalsa da arttırmaya çalışan bir iktidar yapılandırması görüyoruz. Kontrolü elden kaybetti dedik. Bu artık 20 yıldır var olan bir iktidarın yönetememezlik politikası mı, becerememezlik politikası
aslında
mı, bilinçli bir politika mı,
nasıl? Yani şöyle bir şey, tabii ki yani bu kadar sorun yumağını bir, ama bir iktidar istemez, çünkü bunlar taşıması güç yükler. Ama işte iktidarın uyguladığı politikalar pek çok alanda dikişlerin attığı bir sürece yol açıyor. Dikişler attıkça işte oradan yeni bir teal yapalım, yani bir şekilde
yama yapalım.
Böyle gidiyor aslında. İşte asgari ücreti yeniden belirleyelim, emeklilere yeniden zam yapalım. İşte işten atacaksanız erkenden atın, işte iş patronlara da öyle sesleniyor. Ama seçim yaklaşırken bu şey olmasın. Onun için de Antep'te mesela devasa rakamlarda şimdi tesislik sektörünün çok güçlü olduğu ve dış ticaret, ihracat fazlası veren bir şeyden bahsediyoruz. Ekonomik yapılanmadan bahsediyoruz. Orada devasa iş çıkarmaları oldu. Pek çok alanda var aslında bu. AKP'nin kendi belediyelerinde de işte haberlerini yapıyoruz. Dolayısıyla böyle bir fotoğraf var ve bunun karşısında da sürekli aslında bir yandan da algı çalışması yapan bir iktidar var.
Evet.
Yani çeşitli şeyler yapalım ve bu bir şekilde hani çözüm bulan, iki kanalı birden bağlıyor Erdoğan ve işte oradan yeni gaz çıkaracağız, buradan şunu yapacağız, buradan bunu yapacağız filan gibi. Devasa bir şekilde umut, algı çalışması. Evet.
Umut vaat etmeye devam ediyor, ama bunların bir gerçeklik payını konuşalım elbette. Şimdi ben 20 yıllık bir iktidara baktığımda, özellikle de bu son dönem enflasyon rakamlarıyla beraber değerlendirdiğimde, hala sermaye kesiminin, buradan beslenen iktidar politikalarını destekleyen ya da desteklemeyen, burası fark etmez, ama çok ciddi kazançlar elde ediliyor.
Evet, evet.
Örneğin Türk Hava Yolları'na baktım ben geçtiğimiz günlerde, ciddi bir kazancı var. Ya da evet, başkaca
Tüpraş keza.
Evet, keza evet. Öyle holdinglerin vesaire öyle. Şimdi örneğin Pendik'te, ama işçiler, üstelik AKP'li bir belediye, işçiler yani ücretlerinden kaynaklı sıkıntılar yaşıyorlar, iş bırakma eylemi yaptılar. Şimdi böyle dengesiz giden,
durmuyor
üstelik yani AKP'li bir belediye olduğu için orada işçilerin gerçekten kendi kaderlerine terk edilmiş durumda onların hayatları. Ama böyle ilerleyen 20 yıllık bir iktidarın sonunu diye tarif edilen bir sürece geldik. Peki bu kadar kazancı olan sermaye, işçileri ucuz iş gücüyle çalıştıran sermaye AKP'den gerçekten koptu mu? Çünkü biraz önce 20 yılda sermaye iktidarıyla artık son dönemlerde karşı karşıya geldiğini söyledin. Ve biz tariflerimizde AKP'nin aslında 20 yıllık bir sermaye iktidarı olarak tanımladık.
Aslında
bazı ikili
bir şey.
Sermaye diye soruyorum.
Yani şöyle bir şey, yani şunu ifade edebiliriz. Kuşkusuz temel politikalar açısından sermaye iktidarı, ama diğer taraftan da sermayenin gelecek belki tahayyülü açısından da artık ayak bağı haline gelmiş de bir iktidar. Yani bir yandan AKP şemsiyesi altında, yani AKP aslında çeşitli sermaye fraksiyonlarının çıkarlarını realize edip temsil ediyor. Ama diğer taraftan da uyguladığı politikalar açısından da bu da aslında büyük sermayenin diyelim birebir talep ettiği bir şey değil. Yani işte bankalardan tepki geliyor, onun dışında büyük holdinglerden tepki geliyor. Yani dolayısıyla artık böyle bir şeye girdi, makasa girdi. Bunun yani dolayısıyla bu aslında TÜSİAD'ın da belli bir aradan sonra Yani belli anayasa perspektifleri gibi çeşitli öneriler getirdikten sonra bir süre siyaseten daha geride durmuş olan bir patron örgütünden söz ediyoruz. Türkiye'nin en büyük patron örgütü. Artık onun da daha yüksek sesle diyelim çeşitli açılardan iktidarı eleştirdiği bir fotoğraf var karşımızda.
Evet, yani bu sermaye gruplarının, patron örgütlerinin açıklamalarında genellikle biz demokrasiden yana taraf koyan, hani iktidara uyarıcı sözlerde bulunan bir sermaye çerçevesini biliyoruz. Çok az zaman dilimlerinde enflasyon rakamları ya da hani parayla ilgili şeylerde, işçi yaşamı, çalışma düzeni gibi şeylerde ses çıkarmıyorlar.
Sus, tabii ki.
Ufak tefek şeyler haricinde. Şimdi ben AKP'nin 20 yılına baktığımda bugün aynı zamanda iş cinayetleri raporu açıklandı. Ekim ayında 158 işçinin hayatını kaybettiğini görüyoruz. Bunların bir 41'i zaten ne yazık ki maden faciasıydı.
Evet.
Ve bunun dışında da AKP'nin 20 yılda 30 bin işçiden bahsediliyor. Hani bir tarafta çok ciddi bir kazanım gören hani sermaye grupları, ama bunlar hangi şartlarda kazanım görüyor? Belki işte 30 bin işçinin hayatını kaybettiği bir düzen.
Elbette. İşte bunun aslında söylemde de görüyoruz yani. Hani en büyük yani işçi katliamıyla sonuçlanan süreçlere bakalım. Yani Amasra için, öncesinde Soma için, yani dolayısıyla bunları ya fıtrat ya kader planı diye söylemlendiren bir iktidar rejiminin çalışma yaşamına dair çerçevesi de böyle oluyor. Yani onun aslında dolaysız bir fotoğrafı var karşımızda.
Evet, biraz 20 yıllık iktidardan yavaş yavaş çıkalım enflasyon meselesinden de. Ama tabii ki doğru orantılı olan muhalefete kurulan bu kuşatma hali. Aslında bu yeni bir şey değil. Keza yarın 4 Kasım. 4 Kasım'da da 6 senedir HDP milletvekillerine düzenlenen operasyonunda 6. yılı, 6 yıldır siyasiler cezaevinde. Bunun dışında sadece bugünkü gelişmeleri, bir iki günlük gelişmeleri özetleyecek olursam, bir tanesi sarayın, yani daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yalova Belediyesi üzerinden bir yolsuzluk davası sürüyordu orada. Aslında bu davada belediye başkanının suçsuz olduğu bilirkişi raporlarından pek çok şeye kadar davada sunuldu. Suçsuz deniliyor tabii, ben mahkeme kayıtlarına bir şey söyleyemem ama ve bu verilen kararlara milletvekilleri itiraz etti. Mahkeme salonunda gerginlik çıktı ve buradan yola çıkarak mahkemeyi, yargıyı engellemekle suçladı Erdoğan milletvekillerini. Hı hı. Ve bunun üzerinden de ciddi bir fezleke tartışması başladı. Hemen bugün bir fezleke için adım atıldı. Bir taraftan sansür yasasını bu programda da çok defalarca konuştuk.
Evet, evet.
İlk kez Kılıçdaroğlu'na uygulandığını bir siyasi parti lideri olarak gördük. Üstelik çok önemli iddialarla bulunmuştu Kemal Kılıçdaroğlu. Biraz söylediklerimiz de çıkıyor galiba Fatih. Yani dedik ya biz, söylenilen şeyler hayır öyle değil denildiğinde söyleyemezsiniz. Kılıçdaroğlu ne dedi? Uyuşturucu paralarıyla mı cari açık kapatılıyor diye sordu. Böyle kapatılıyor dedi ve şu anda dezenformasyon yasasından kaynaklı 29. maddeden hapis cezasıyla yargılanacağı söyleniyor. Böyle bir kuşatma var şu anda.
Evet, evet. Şimdi normalde ne olması lazım? Muhalefet lideri böyle bir açıklama yaptıysa şeffaf bir siyasi rejimde aslında yargının bunu bir araştırması lazım. Çeşitli kurumların ya bunlar bu gerçekten böyle mi diye. Ama nasıl oluyor? Tamamen iktidar lehine, iktidar tarafından siyasallaştırılmış bir yargı olduğu için onun tarafından muhalefete karşı bir sansür aracı olarak ya da dizayn aracı olarak harekete geçiriliyor. Ve şimdi 6. yılına giren HDP'ye dönük kuşatma açısından bakıldığında da aslında şimdi özgüvenini, siyasi özgüvenini yitirmiş bir iktidar var karşımızda ve bunun da temel nedeni aslında 2015 seçimlerinde tek başına iktidarını kaybetmiş olması. Orada HDP'nin aldığı oy oranı çok önemliydi ve bu iktidarın, tek başına iktidarını kaybetmesine AKP'nin yol açtı ve MHP'li süreç başladı iktidar açısından. Dolayısıyla ondan sonra artık Rıza'nın artık devreden çıkartıldı, baskının önü alındığı, burada tabii ki dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili CHP'nin verdiği destek büyük bir siyasi hataydı ve dönüp daha sonra bu CHP'li vekillere karşı da kullanıldı. HDP açısından bakarsak eski eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve pek çok belediye başkanı cezaevinde ve diğerleri toplam olarak da bakıldığında iktidarın aslında muhalefeti adli koridorlarında seçime zorladığını görüyoruz.
Evet. Evet, aynı zamanda da sanki şurada da bir tezatlık durumu söz konusu gibi. Fezleke meselesinde biraz önce tarif ettiğim Yalova Belediyesi'nin duruşmasında mahkeme başkanına çıkıştığı için, sitem ettiği için milletvekillerini yargıya müdahaleyle suçlayan Erdoğan talimat verdi, fezlekeler kaldırılsın diyor. Yani burada da aslında kendisi de bir anlamıyla talimat veriyor ve yargıya müdahale ediyor.
Ya, böyle bir çelişkide. Tabii. Ayrıca yüksek yargıyı da denetimini sağlamak için anayasa değişikliği yapmış olan bir siyasi iktidar var karşımızda. Dolayısıyla yani Erdoğan böyle hani bağımsız yargı, hani muhalefete dönük kullanmak istediğinde bağımsız yargı söylemi kullandığı zaman tabii çok ironik oluyor. Zaten sosyal medyada da epey bir espri konusu olmuştu bu tavrı.
Evet Fatih, bugünkü konularımız böyleydi. Yayına katıldığın için teşekkür ederim yeniden. Sevgili izleyenler, gündem politikada 3 konu konuştuk biz. Bir tanesi enflasyon rakamları, diğeri 20. yıl ve diğeri de muhalefete yapılan kuşatma haliydi. Konularımızı konuşmaya devam edeceğiz. Pazartesi yeniden karşınızdayız. Hoşçakalın.